Sonuçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ümit Bey ile birlikteyiz. Ümit Bey'in paylaşımlarını gördüm Instagram'da. Kahramanın yolculuğundan bahsediyordu. Her zaman arketipsel anlatımları çok kıymetli bulduğum için ve anlatış tarzı çok hoşuma gittiği için gelir misiniz program yapalım dedim. O da sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Bugünkü konumuz kahramanın yolculuğu ve bütünleşme başlığı etrafında konuşuyor olacağız. Ama öncesinde kısaca kendinizi tanıtmak isterseniz ne dersiniz?
Merhabalar, teşekkürler Münevver Hanım davetiniz için. Ben Doktor Ümit Akçakaya, psikoterapistim. Aynı zamanda eğitimler veriyorum. Jung kuramı özel ilgi alanım. Buna yönelik eğitimler de aldım. Aslında bütüncül psikoterapistim ama Jung kuramı da daha çok beni çekti. Ve bu yönde herkese açık atölyeler, online atölyeler ve uzmanlara yönelik eğitimler programlıyorum. Dolayısıyla bu şekilde gelişimim ilerliyor. Aynı zamanda yazarım. 4 tane kitabım yayınlandı. 5.'si de kısmetse yayınlanacak bu ay.
Harikasınız.
Yolculuğumuz devam ediyor. Kahramanın yolculuğu benim özel ilgi alanlarımdan biri. Tez konum aynı zamanda. O yüzden her zaman bunu anlatmayı seviyorum.
O zaman sohbete şeyden başlayalım mı? Dediniz ki Jung benim çok dikkatimi çekmişti. Nesi dikkatinizi çekti? Oradan başlayalım. Sizce neyi farklı anlatıyordu?
Jung'un kuramı, Jung bir psikiyatrist, Carl Gustav Jung bilmeyenler için. Freud'un da öğrencisi. Freud biliniyor ama Jung biraz böyle çok gölgede kalan bir şahsiyet. Çünkü biraz dışlanmış bir figür, özellikle psikoloji camiasında. Çünkü fikirleri biraz bilim dışı görünüyor, uçuk görülüyor. İşte rasyonaliteye çok uygun görünmüyor neden sonuçlu bir bağlama. Biraz doğu felsefesinden etkilenmiş bir kuram ortaya çıkarmış. Bilinç dışını çok farklı yorumlamış. Freud'dan biraz daha farklı yorumlamış. Biraz sembol bilgisine temas etmiş, mistizme temas etmiş. Bilinç dışının içeriğinin kolektif bir plan barındırdığından bahsetmiş. İşte aslında çok rasyonalitenin bilinç dışını anlamak için yeterli olmadığını söylemiş. Bu yüzden de zamanında aforoz edilmiş camiadan. Ama kuramı sadece psikoloji ekolüyle alakalı bir kuram değil. Felsefeyle, işte mistizmle, sembolojiyle, ezoterizmle, o gizli ilimlerle sentezlenmiş bir kuram. Ve bu yüzden de çağında çok anlaşılmamış. Ama bugün insanoğlu biraz daha hayatı sorguladığında kendi hayatlarını, yaşamı, bilinç dışını ya da karşılaşmaları ve şunu fark ediyor. Bilmediğimiz bir düzlem var. Tıpkı kuantum mekaniğindeki şaşkınlık gibi bilim dünyasının. Bilinç dışının içeriği de zannettiğimiz kalıpların dışında işliyor. Ben de bunu fark eden ve bu gizemi biraz merak eden bir yanım olduğu için psikolojide, modern psikolojide, batı psikolojisinde diyelim böyle, bunun cevaplarını çok bulamadım. Yani bu bağlamda psikoloji şöyle yaklaşır, gözlenebilir, yani deneysel olanı ele alır. Ölçüm yapabileceğini, gözlem yapabileceğini, deney yapabileceğini ele alır. Bu yüzden duygu, düşünce ve davranış irdelenir. Bilinç dışından bahseder çoğu kuram ama bilinç dışının içeriği hakkında çok fazla da bilgi sahibi değildir. Jung bu konuda, ben de felsefeyle ilgilenen birisi olduğum için biraz sembolojiyle, mitlerle bana çok doyurucu bir kuram ortaya sunmuş olduğunu gördüm. Ve o yüzden Jung'la ilgili temasım üniversitede bu şekilde başladı ve halen devam ediyor ve iyi ki de devam ediyor. Bana çok şey kattı.
Hani dediniz ya psikoloji bilimi çok da onu rasyonel söylemleri olmadığı için dışlamıştır dediğiniz cümleyi birçok kişiden de duymuştum ve çok acayipime gitmişti. Çünkü beni doyurucu dediğiniz noktada aslında sadece siz kendiniz doymuyorsunuz. Sizden danışmanlık alan insanlar da o noktada doyduğu için siz o konuda bir merak geliştiriyorsunuz. Ve dediğiniz gibi de zaten kuantum fiziğin bugün geldiği noktada çok da rasyonel bir şey olmadığını, maddenin madde olmadığını, madde altına indiğimizde işte sicimlerle birbirimize bağlı olduğumuz konularına ve bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı, özellikle de son zamanlarda ortaya çıkan o hepimiz birbirimize bağlıyız noktasındaki konektom iyice ortaya çıkardı ki aslında doğru yolda ilerliyorsunuz. Ve gerçekten bu hem kendimizi anlamlandırma hem de başkalarını kendisine anlatma ve anlamlandırma da kıymetli oluyor. O zaman şimdi buradan başlayalım.
Jung da rasyoneliteyi göz ardı etmez. Bunun bilimsel bir veri olarak veya ya da bir yöntem olarak varlığı gerektiğini söyler ama bilimin her şeyi anlamlandıramayacağından da bahseder. Bunu da belirtmek istiyorum ki çünkü bu diğer uçta biraz karanlığa doğru gidebilir. Aşırı mistizm, realiteden kopma boyutu. O da başka bir sıkıntı doğru. Dolayısıyla Jung bu dengeyi kuran kişidir diyebiliriz.
Evet. Ben onu hep şöyle söylüyorum. Yani mistiklerin söylediği gibi kas sistemini oluşturup aslında kendi sömürü araçlarını götürmeye kullandıkları yollar değil. Aslında orada bir farkındalık olduğu. Göremediğimiz yanlarımız, işte o dediğimiz gölge taraflarımız belki. Ama başkaları tarafından aynalanan, o başka aynalara kızmak yerine orada ne görmek gerekiyor, o noktalara odaklanılması gereken çok kıymetli. Yani kendimizi aslında görmek için çok kıymetli bir yöntem.
Zaten Jung'da da kendini tanımak en önemli süreç olarak karşımıza çıkıyor. Kendini bilmek hatta.
Evet. Buradan o zaman sizin konunuza girelim. Öyle başlayalım. Ben dediğim gibi merak ettiğim yerlerde durdurup zaten size soruyor olurum.
Evet, konuyu biraz Joseph Campbell'la da ilişkilendirmemiz gerekiyor. Kahramanın yolculuğu söz konusu olduğunda. Bilmeyenler için Joseph Campbell, Amerikalı bir mitoloji araştırmacısı, bir akademisyen. Jungçu bir perspektifle olaylara yaklaşmış. Onun yaptığı incelemelerde işte mitlere ve masallara, efsanelere dair özel bir ilgisi var çocukluğundan beri. O da kültürlerin, mitlerin ve masalların efsanelerini incelemiş ve bunları karşılaştırmalar olarak bir araya getirmiş. Ve ortaya bir monomit diye bir kuram koymuş. Monomit de aslında mitlerin ve masalların, efsanelerin, kahramanlık hikayelerinin özellikle hep aynı döngüyü içerdiği, aynı kalıbı içerdiği. Yani zamandan ve mekandan, kültürden bağımsız olarak her mitin, her masalın aslında döngüsünün aynı olduğunu keşfeden bir uzman. Ve bu ortaya çıkardığı şemada 17 aşamadan bahseder Joseph Campbell ve bu 17 aşamanın her biri aslında bizim yolculuğumuzdaki belli karşılaşmalara denk gelir. Bu kendimizi tanıma, kendi potansiyelimizi görme, kendi karanlığımızı görme ve dönüştürme yolculuğu olarak yorumlanabilir ve aslında hepimizin hikayesini anlatıyordur. Bu manada mitler ve masallar, efsaneler böyle alelade böyle işte fantastik, uydurulmuş, eğlencelik unsurlar değildir. Her biri kendi bilinç dışımızın ve bazen de bilincimizin sembolik bilgisini bize sunar. Dolayısıyla kahramanın yolculuğu şu sorunun cevabını bize verir. Binlerce yıldır anlatılan boyutuyla, sembolik bir dille. Nasıl yaşamalıyız? Nasıl bir insan olmalıyız? Kendimizi tanımak ne demektir? Kendi içimizde olan hangi unsurlar keşfedilmeyi bekliyor ve bu hayattaki varoluş amacımız ne? Dolayısıyla bunlar çok önemli sorular biliyorsunuz ve bu sorulara yüzyıllardır bir takım felsefeler cevap vermiş, bilim cevap vermeye çalışmış daha doğrusu, dinler cevap vermiş. Çok eski kadim zamanlarda da bunun cevabı sembolik bir dille, mitler, efsaneler ve masallar aracılığıyla olmuş. Dolayısıyla biz bugün tekrar onlara baktığımızda, kahramanın yolculuğunu anlamaya çalıştığımızda kendimizi tanıma gibi bir deneyim yaşıyoruz. Yaşadığımız hayatı anlamlandırma, varoluş amacımızı görme gibi bir deneyim yaşıyoruz. Bu manada da çok geliştirici oluyor ve dönüştürücü oluyor. Bu
Joseph
şekilde.
Campbell'ın orijinal kitabının kapak resminde, hatta orijinal isminde zaten kahramanın bin yüzü, bin yüzlü
Bir.
kahraman mı? Ve orada gerçekten bin tane resimden oluşan bir erkek yüz silüeti karşımıza çıkıyor. Bu da çok bence çok anlamlı. Çünkü o resimin içinde sadece erkek yok, kadınlar var, yaşlısı var, çocuğu var, çalışanı var gibi gibi bir sürü içimizde belki de işte o maskelerimiz, üstümüze giydiğimiz kıyafetlerimiz her birinde farklı bir tarafımız var ama dediğiniz gibi herkesin gittiği yol yani bir kahraman ya da dediğiniz gibi herkesin aslında hayat yolculuğu bir mit oluşturmak istiyorsanız özellikle de eğer kalıcı bir şeyler ortaya koymak istiyorsanız o kahramanların gittiği yol adım attığı taşlar 17 tane dediğiniz gibi sizin de o kitapta geçen ya da belirli taşlar var o taşlara o kahramanların hepsi basmış. O da çok kıymetli. Hani bu yolda yalnız olmadığınızı da hissediyorsunuz. Onların neler yaşadığını gördüğünde, ha tamam işte ben hayatımın şu noktasındayım. Durmayayım, hani devam edeyim gibi de bir insana güç verdiğini düşünüyorum.
Harika. Zaten biz onlar vasıtasıyla kendi mitimizi yaratmaya çalışıyoruz. Biz de bir kahramanız. Aslında o kahramanın yolculuğu bize hitap ediyor. Ve o yolu iyi seyrettiğimizde, sembolik dili öğrendiğimizde, kendimizi tanıma cesareti sergilediğimizde iç dünyamızı keşfediyoruz. Ve iç dünyamızı keşfederek ayrık parçalarımızı bütünleştirerek bu hayattaki potansiyelimize erişiyoruz. Bu da zaten kahramanın büyük ödülü oluyor ve bu ödül sunulmayı bekliyor. Ve hepimizin hikayesi de aslında psikoloji bağlamında da baktığımızda Jung kuramına da bağlayabiliriz, diğer kuramlara da. Bizim bir bilincimiz var. Bu hayatta buna biz ego diyebiliriz. Bu hayattaki işte işleri güçleri yapan, koşuşturan, eğitim alan, aile kuran, topluma uyumlu davranan bir yapıdır. Bu bilinç parçamız. Bir de bilinç dışımız var. İşte bu bilinç dışı parçamız çok az bilinen bir yapı. Çoğu insanın da belki çok haberdar olmadığı bir plan. Ama burası Çok önemli bir alan ve keşfedilmeyi bekleyen bir takım unsurlarla dolu. Ve biz buraya bakmadıkça, burayı anlamlandırmadıkça bizim hayatımızda, davranışlarımızda bir takım sıkıntılar açığa çıkmaya başlıyor. Psikolojik sıkıntılar yaşıyoruz bazen. Bazen olaylarla karşılaşıyoruz zorlayıcı. Ve bunların hepsi aslında bu alana baktırmayı zorlayan unsurlar olarak yorumlanabiliyor.
Peki ben burada bir şey soracağım. Ben de mesela Kanada'da eğitim aldığımda bu konuda hep bilinç dışı ve kolektif bilinç dışından bahsederken Türkiye'ye geldiğimizde bir bilinçaltı ve bilinçaltı temizliği var bir sürü. Ve ben en son artık şey demek zorunda kaldım. Hani çıkın oradan, orada bir şey yok. Çünkü bir sürü arkadaşımın bu konuda işte koç olacağım, yok şey olacağım, bilmem ne olacağım derken yanlış yerlerde hem kendilerini dolandırdı hem de onlara gelen insanları yanlış yönlendirdiklerini gördüm. Burada siz neden özellikle mesela bilinçaltı demiyorsunuz ya da demiyor musunuz? Yoksa sizde bilinçaltı var diyor musunuz? Onu merak ediyorum.
Bizim alanda bilinç dışı denilir buna. Yani unconsciousness'tır orijinali. Bilinçaltı subconsciousness'tır. Şimdi subconsciousness çok eski bir kullanım. Freud'un kullanımı. İlk başta bilinçaltı diye bir katmandan bahsetmiş. Sonrasındaki kuramcılar bilincin altı üstü diye bir şey yok. Bilincin bir bilinç alanı var bir de dış alanı var diye düşünerek unconsciousness diye eklemeler yapmış. Bu yüzden bizim camiada hep bilinç dışı kullanılır. Doğrusu da budur. Bilinçaltı kullanımın nedenleri bu konuda bir eksik bilginin varlığıdır. Çevrelerdeki problemlerdir. Bugün mesela ilk zamanlarda bu kişisel gelişim furyası dönemlerinde bilinçaltının gücü şu bu bilinçaltı temizliği gibi durumlar vardı ya. O zaman biraz böyle zihnimize bu kavram girdi. Ama hem kitaplardaki çeviri problemi hem insanların bu konuya çok hakim olmadan böyle çok büyük şeyler vaat etmesi neticesinde oluşmuş bir jargon ve sakıncalı da. Dolayısıyla birisi bilinçaltı diyorsa biraz şüpheyle bakmak lazım. Bu
Koşarak
konuda
uzaklaşın diyorum
hakim. Bilinç dışı bu manada ortak kullanım alanı. Onu belirtmem gerekiyor. Bu yüzden şunu da belirtelim. Bu tüm kişisel gelişim ve bu konuyla ilgilenenlerden bahsetmiyorum tabii. Bunu layıkıyla yapan, derinliğini kavrayan çok değerli uzmanlarımız var. Ama bunun derinliğini bilmeyen, işte o spiritüel ego dediğimiz, o toksik pozitivizm dediğimiz ya da her şeyin bilinçaltı temizlikle, telkinlerle her şeyin mükemmel olduğunu vaat eden ve insanların umutlarını sömüren ve sonrasında çelişki içerisinde bırakan bir furya var. O yüzden onlar da gölgeleri tarafından yönetilen kişiler diye yorumluyorum ben. Çok toksik ve çok da zarar verici bir alan olarak karşımızda ve maalesef çok da bundan muzdarip olan kişilerle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu konu hassasiyetle yaklaşılması gereken, sağlam bir bilgi, tecrübe, okuma ve kendini gözlemleme gerektiren bir alan. Bunu da burada belirtelim.
Çok teşekkür ediyorum bu açıklama için gerçekten. Şimdi devam edebiliriz.
Dolayısıyla bilinç dışı önemli ve bilinç dışı Jung şöyle der. Kendi karanlığınızı bilmezseniz başkalarının karanlığınızda kaybolursunuz. Dolayısıyla kendi karanlığını bilmek aslında kendini tanımak. Kendi karanlığımız ne? Jung'un gölge dediği bir arketipten bahsetmemiz gerekiyor burada. Bilinç dışının karanlık tarafı, yani egonun karanlık kardeşi. Ve bizim hikayemizde bu gölgeler kolektiften aktarılan bir boyutuyla varlığını sürdürüyor. Aynı zamanda kompleksler de diyebiliriz. Bastırdığımız her türlü malzemeyi de barındırıyor. Her türlü duygu, düşünce, travma, kompleks, anı, türlü türlü hepimizin hikayesinde farklılaşan boyutuyla. Ve hepsi negatif bir düzlem değil, pozitif bir düzlemde de buna aydınlık tarafı deriz gölgenin. Potansiyel, yetenek, pratik, zeka, erdem, bilgelik bunlar da gölge olarak varlığını sürdürebiliyor. Bizim bu hayattaki varoluş görevimiz aslında Jung kuramı açısından bakarsak kendini tanıma yolculuğu yapmak. Ama kendini bilinç düzleminde tanımaktan bahsetmiyorum. Bugün kişisel gelişimin yaptırmaya çalıştığı şey o. İşte bilinç düzleminde kendini tanıma, işte ben kimim, neyim, nelerden hoşlanıyorum filan, düşüncemi değiştiririm, yerine böyle bir şey, olumlu düşünce koyayım filan. Ama olmuyor işte. Çünkü o olumsuz düşünceyi yaratan bir bilinç dışı etken var ve o bilinç dışı etkene bakmayı ego çok istemez ve oraya karşı bir direnç koyar ve biz buna savunma mekanizmaları deriz ve envai çeşit savunma mekanizmalarıyla kendi hakikatinden, kendi gerçekliğinden kaçacak stratejiyi çok güzel, mahir bir şekilde uydurur. Buna trickster diyoruz biz Jung kuramında. Trickster arketipi, hilebaz arketipi. Ve bunun bir bedeli olur. Kişi böyle yaptığı müddetçe sürekli kendi ışığını keser ve gelişemez. Gerçek tekamülü, gerçek öz, hakiki kişisel gelişimi gerçekleştiremez.
Bu arada
Bu
çok güzel
madde.
bir şey söylüyorsunuz. Bir dakika böleyim.
Evet.
Çünkü hani gölge taraf dediğimizde hep çok negatif bir şey algılanıyor ya, ama siz burada dediniz ki aslında orada kendi cevherimiz de var. Çünkü belki hali hazırda elimizde olduğu için biz onun farkında değiliz. Ama siz onu kullandığınızda, dediğiniz gibi orayı aydınlattığınızda, o güneşi çıkardığınızda aslında sizin yaptığınız o şeyi sizden daha iyi yapabilen başkası olmuyor. Çünkü o sizin öz potansiyeliniz oluyor. O yüzden özellikle o gölge tarafa bakmak çok kıymetli.
Evet. Zaten hayat ve karşılaşmalar, olaylar, durumlar bizim o gölge tarafa baktıracak bir uyarıcı, bir karşılaşma imkanı sunuyor. Joseph Campbell buna maceraya çağrı der. Yani karşılaştığımız krizler, olaylar, özellikle yoğun duygu hissettiren bize bir yolculuk çağrısı yapmaktır. Ama yolculuk nereyedir? Kendini tanımayadır. Kendine doğru sorular sorup cesur cevaplar verme süreci olarak geçer. Joseph Campbell bu alana da zaten erginleşme mekanı der. Yani 3 aşamada ele alırsak Joseph Campbell'ın modelini, 17 aşama dedim ama 3 ana aşama var. Bir yola çıkış. Yola çıkış aslında bir krizle, bir olayla, bir durumla normal hayatımızın etkilenmesi neticesinde kendimize bir takım derin sorular sormamızla beraber bunun soruların cevaplarını arama sürecimiz. Soruların cevapları, sorular nasıl olabilir? Bu olay niye başıma geldi? Bu olayın bana vermek istediği mesaj ne? Kendimle ilgili neyi keşfetmem gerekiyor? Hangi karanlık tarafımla yüzleşme vaktim gelmiş? Bu duygumun, bugün yaşadığım bu çatışmanın, bu kompleksin, bu gerilimin, bu nevrozun bendeki bilinç dışı karşılığı ne? Hangi dönemimden kalma, hangi ilişkimle alakalı yapılandırmadığım, dönüştürmediğim, ya tutamadığım bir yas olarak çıkabilir karşıma, annemle kurduğum bir bağımlı ilişkinin sonucu olarak çıkabilir, babamla kurduğum bir suçlanma potansiyelinin ya da bir cezalandırma korkusunun etkisi olabilir, bir kardeş kıskançlığı olabilir, bir ayrışıp bireyleşememe sorunu olabilir, bastırılmış bir cinsel olabilir, bastırılmış bir potansiyel olabilir ya da yoğun bir toplum baskısı olabilir. Envai çeşit baskılar biriktiğinde kompleks dediğimiz yapıyı oluşturur ve bu kompleksler çözümlenmeyi bekler. Ve bu komplekslere bakmadığımız müddetçe de savunma mekanizmaları geliştirerek kendi hakikatimizden, özümüzden uzak hayal dünyası oluştururuz. Bu yüzden Jung şöyle der. Dışa bakanlar düş kurar, hayal dünyasında kaybolur. İçe bakanlar uyanış yaşar, kendi hakikatiyle kavuşur. Dolayısıyla içe bakmak, Joseph Campbell'ın modelinde erginleşme mekanına girerek, ki bunlar bazen sembolik masallarda mağaradır, mitoslarda kuyudur, böyle labirenttir, ormandır, rahimdir, lahittir, böyle
Dağa
bilinmeyen,
çıkmaktır.
evet, dağa çıkmaktır. Normal zamanların, normal düzlemlerin olmadığı düzlemler hep sembolik anlamda erginleşme mekanlarıdır ve burası gölgenin olduğu da bir mekandır. Gölge aslında bizim bastırdığımız her şeyi barındıran bir durum. Dolayısıyla buradaki kahramanımız bu alana girer ve bu alanda bir takım yüzleşmeler yaşar. Ve bu yüzleşmeler onu sarsar, onu zorlar. Ama kahramanımız bu konuda kendine güvenirse desteğini de bulur. Mentorlar çıkar karşısına, doğaüstü yardım der buna Jung. Ve orada bir işlemleme yapar, bir proses yapar. Ve bir duygusal deneyim yaşar. Bu zorlayıcı olabilir ki bu biraz böyle dediğim gibi bir nevi sembolik depresyondur bu. Bir dönüşüm sürecidir, bir yüzleşme sürecidir, bir yas tutma sürecidir. Ve duyguları yoğun hissettiğimiz bir alandır ki zaten egonun kaçındığı bu olumsuz duygulardır. Ama buna katlanabilirsek, bu deneyimi yaşarsak kahramanımız sembolik olarak ölür, sembolik olarak doğar, yani değişir ve dönüşür, yeni bir kimlikle bir varoluş elde eder ve buna da yola çıkış aşaması der Joseph Campbell. Kahramanımız artık değişmiş ve dönüşmüş olarak iksirle döner. Şimdi bu örüntü aslında hepimizin hikayesinde zaman zaman tekrarladığımız bir örüntü. Dolayısıyla Jung'un vurgusu burada şuraya, içe bakanlar uyanış yaşar, kendi muradını alır. Yani kendi hakikatimiz keşfedilmeyi bekleyen boyutuyla bilinç dışında. Ve biz ona ancak gölgelerin mekanından geçerek ulaşabiliyoruz. Ve bu da cesaret istiyor. Masallar, mitler ve efsaneler de aslında hep bunun vurgusunu yapmaya çalışıyor bize. Sembolik anlamda.
Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Şimdi dediğiniz oradaki o dönüşüm dediğiniz şey, ben de derslerde simyatik metamorfoz diyorum. Orada simyan değişmesi için de duygularımıza, özellikle de ateş elementine, metaforik olarak söyleyeyim, o kaçtığımız, bakmaya korktuğumuz duygularımıza çok ihtiyacımız var ki oradaki o ateşi görelim. Ama kül olalım diye değil, orada yanıp başka bir şeye dönüşelim diye. İşte bu tırtılın belki de kelebek olması da hani bunun gibi anlatılabilir. Peki oradaki insanlar, hani dediniz ya, İşte metaforik anlatımlarda dağa çıkmış, işte mağaraya girmiş, filan filan kuyuya düşmüş. Ama günlük hayatımızda modern insan nasıl yaşıyor bunu dediğimizde hani hastalıklar diyebiliriz bunlara. Dışlanmışlıklar, işte ilişki problemleri gibi gibi aslında dediğiniz ne? Bir dışlanma duygusu, bir yalnızlaşma, bir kendine bile başkalaşma diyebilir miyiz?
Her şey. Yani kriz olarak yorumlanacak her şey. Dışlanma olabilir, bir kayıp yas süreci olabilir, bir hastalık olabilir, fiziksel boyutuyla bir psikolojik rahatsızlık olabilir. Nevroz diyoruz ona, o olabilir. Böyle çetin bir yol ayrımında olmamız olabilir, bir ilişki sorunu olabilir, bir ekonomik sorunu olabilir, bir ayrılma sorunu olabilir, bir evlenme sorunu olabilir. Yani her şey, hiçbir
Evet.
şey olmasa bile varoluşsal bir sorgulama bile
Sorgulama
olabilir.
olabilir. Çünkü şey dediniz
Evet.
hani bu kitabın başında işte maceraya davet dediniz. Sanki düğüne davet ediyormuş gibi, kartla gelecek bir şey gibi düşünülebilir. Öyle bir şey değil. Çok da güzel ya da kolay bir yol değil. O davet dediğimiz şey.
Bir geçiş aşaması da olabilir. Yani normal hayatınızın dışında böyle farklı bir plana girecek ama heyecan verici bir alan da olabilir. Böyle de girebilirsiniz ama işler öyle süreç içerisinde öyle olmaz. Farklılaşmaya
Güzel
başlar.
bir şey
Bunların hepsi
söylüyorsunuz. Yani dediğiniz gibi hevesle girdiğiniz bir şeyin içinde de belki o sürecin içinden geçebilirsiniz. Ama süreç öyle devam etmediğinde o zaman gene bir yolculuğun içinde olduğunuzun farkındalığıyla o aşamaları geçtiğinizi düşünüp tekrar orada ayaklarınızı sağlam tutmanız kıymetli o zaman bu konuda.
yani orada işte doğru sorular sormak, kendini tanımak. Yani egonun yaptığı en kolay şey orada öyle bir durumdan kaçma stratejisi olarak savunma mekanizmaları kullanmak. Savunma mekanizmaları da ne? Yani bastırmak, duygusuyla yüzleşmemek adına, başkalarını suçlamak, kurtarıcı beklemek, ne bileyim yansıtma yapmak, inkar etmek olayı, durumu, öfkelenmek, suçu hep dışarıda aramak ve görmezden gelmek kendiyle ilgili unsurları. Ve işte bütün bunlar aslında bir direnç anlamı barındırır ve insanlar böyle yaşadığı müddetçe gelişemez, dönüşemez, tekamül edemez. Orada yapmamız gereken şey mitler ve masallardaki gibi bu olayın bendeki anlamı ne? Bu olaydan ne öğreneceğim? Bu olay neden başıma geldi? Neyi görmem lazım? Neyi keşfetmem lazım? Hangi duygum kabul görmeyi bekliyor? Nasıl bir dönüşüm sürecinden geçeceğim gibi sorularla olaya ve duruma yaklaşmak ve bu dönüştürücüdür. Zorlayıcıdır ama no pain no gain dedikleri gibi acı çekmeden de özgürleşme olmaz ve ego zaten acı çekmekten kaçındığı için bu plana girmez ama Jung'a göre de bu plan dönüştürülmeyi bekliyordur. Yani bir denge kurmaya ihtiyacımız var egonun planıyla bilinç dışı arasında ve bu dengeyi kurabilmek için de bilinç dışındaki nahoşluğa göz atmamız icap eder.
Yani dediğiniz gibi orada bir semineринde de Jung şey diyor işte Tao yolculuğu bu kişinin yani bireyleşme yolculuğu. O da dediğiniz gibi çok da kolay olmuyor. Hatta yaptığımız ücretsiz atölyelerde o Sokratik soruları sorduğumda direkt cevap asla alamıyorum ve sözlerini kesip direkt cevap verin dediğim noktalarda o kadar etrafında dolaşıyorlar ki gerçekten insan o zaman mesela o insan görmüyor ama diğer arkadaşlarımız gruptaki direkt cevaba gitmediğini gördüklerinde diyorum ki gülmeyin. Diğer sorduğumda da sen kendi oradaki şeyini görmüyordun. Çünkü gerçekten her birimiz kendimize kör olduğumuz noktalarımız var. Direkt cevapları vermemek için de o zihin oyunları belki de işin içine giriyor ve bizi olayın etrafından güvenli yerden. Aslında o da hep söylüyorum yani bu bizi kötü yapmak için değil, alıştığı düzeni bozmamak, bizi korumak. Yani orada bir tehlike var sanki ölecekmişiz gibi belki de hayvansal bir instinktle bizi kurtarmaya çalıştığı bir durum belki ama biz artık hayvanlar aleminde yaşamıyoruz, insanız, işte öyle tehlikeler yok. Hani o zihin oyunlarına gelmeyin diye de altını çiziyorum. Peki burada size bir şey sormak istiyorum. Ben duygular üstünde çok duruyorum çünkü. Size göre öyle duygularda o zaman insanlar ne yapsın? Yüzleşmek çok zor dediniz ya bazı ağır duygularla.
Şimdi bir kere buna bakabilme cesareti sergilemek önemli. Jung'un şu sözü var yine. Bulmaya en çok ihtiyaç duyduğun şey bakmayı en az istediğin yerdedir der. Dolayısıyla bu bilinci geliştirmek, bu egoyu buna hazırlamak önemli. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? İşte bu tarz eğitimler, bu tarz farkındalık çalışmaları, bu tarz kendini geliştirme çalışmaları değerli, doğru kaynaklarla ve derinlemesine anlamaya çalışmak sistemi. Daha sonrasında duygularla ilgili temasımız açığa çıktığında bununla ilgili gölge çalışmaları var, bazı yöntemler. Şimdi bunlar çok derin konular ama hani gölge shadow work diye geçtiğimiz bir alan. Dışa vurumcu, duyguyu dönüştürücü her şey. İfade, sanat, şiir, resim, dans, konuşma, Ve bütün bunların hepsi farklı yöntemler. Belki kişiler bu alana çok yabancıysa tek başına hemen yapamayabilir ama bir uzman eşliğinde başlangıçta bunları çalıştırmayı öğrenirse sonrasında kendi kendine çalışır hale gelir. Bu manada aslında cesur olmak burada önemli. Doğru soruları sormak, bu alana hakim olmak, kendini tanımaya gönüllü olmak ve dışa vurumcu, gölge çalışması dediğimiz çalışmaları bilmek dönüştürücüdür. Dolayısıyla zaten bu iş duyguyla yapılır. Simyasal ateş der Jung ona. Simyasalı, duygunun simyasal yakıcı ateşi. Yani o gerçek dönüşüm, farklılaşma duyguyla beraber yapar. Bugün psikoterapilerin geldiği nokta da aynıdır. Duygu yoksa değişim yoktur. Bilişsel öğrenme vardır. Yani sağ beyinle sol beyin entegre çalıştığında bir gerçek bir dönüşüm olur ve başkalaşım olur. Dolayısıyla bu duygu dilini bilmek, duyguları anlamlandırmak, duyguların geçmişimizdeki hikayeyle bağlantısını bilmek. Bunlar geliştirilebilen bir şey. Ama birçok insan ben tahmin ediyorum ki çok normal hani bizim kültürümüzde. Duygu ne, düşünce ne, bunu da ayırt edemiyor gerçek konuda. Çünkü böyle bir eğitim verilmedi. Böyle bir farkındalık geliştirilmedi. Dolayısıyla duyguları ve düşünceleri ayırt etmek, duyguları derin sorgulamalarla, yüzleşmelerle kaynağını, bağlantılarını veya bizim hayatımızdaki etkilerini fark etmek bence çok güzel bir başlangıç olabilir diyebiliriz.
Burada da dediğiniz şey gerçekten ehli olmayan insanlardan duydukları şeylerle belki de işte o duygularını yönetebilirsin, bilmem ne dedikleri nokta. Hayır, frontal lob duyguları yönetemez. Çünkü duyguların oluştuğu nokta daha derinde bir yerde. O yüzden belki anlamlandırabilir. Ama o duyguyla bir dönüşüm yaşamak istiyorsak da duygunun farkında olmak ve onunla yanmaya cesaret göstermek lazım. Burada da çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Psikoloğa gidilmesi gereken yerlerde bir koça gidiyorsanız ya da bir işte nefese gidiyorsanız çok da size bir katkısı olmuyor. Çünkü orada önce bir psikolojik yardım almanız gereken bir nokta var ki belki de çağrının yapıldığı yerde en kıymetli şey bir psikologla görüşmek zaten. Oradaki o farkındalığı erdikten sonra hani nereye gidelim dediğin yerde bir yol haritası için bir koç kıymetli olabilir o noktada. O yüzden daha ehil olan insanlarla da yolculuğunuzu yapıyor olmanız kendi mitinizi daha hızlı ve daha düzgün yazmanız için de kıymetlidir diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Yani tıkandığımız yerde bir başkasından destek almak da son derece sağlıklı bir müdahale kendimize yapabileceğimiz ve buna ihtiyacımız var yaşamımızın belli dönemlerinde en azından. Dolayısıyla buna da açık olmak önemli.
Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Daha eklemek istedikleriniz var mı bilmiyorum. Varsa son sözlerinizi alayım ama daha da gelmek isterseniz gelin bol bol program yapalım.
Teşekkürler davetiniz için. Benim için de güzel bir konu bu. Özel de bir konu. Anlatmayı da seviyorum. Belki defalarca anlattım bunu farklı platformlarda. Hatta bazen YouTube kanalımda hocam hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz falan diyor. Diyorlar böyle eleştiri geliyor. Ben ama diyorum ki yani bunları bilmeyen birçok kişi var, birçok kitle var. Ben ne kadar çok insana ulaşırsam o kadar misyonumu yerine getirmiş olurum. Çünkü bu hepimizin hikayesi, hepimizin farkındalığı. Bana çok şey kattı. Jung kuramı ve kahramanın yolculuğu. Kendimi inanılmaz geliştirdi. Ve bunlarla dokunduğum insanlar da oluyor işte. Hem danışanlarım hem de eğitimde gruplarıma katılanlar. Onlarda da farklılaşmalar ve değişimler görüyorum. Dolayısıyla bunları anlatmak benim için son derece keyifli oluyor, mutlu oluyorum. Aslında Jung'un kuramına bağlarsak hepimizin karanlığı bir yönüyle de ortak yani. Bilinç dışı ortak. Ve biz kendimizi aydınlattığımızda, kendimizle ilgili farkındalık geliştirdiğimizde aslında insanlık için bir şey yapıyoruz. Tüm dünya için bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla bu böyle gizemli bir alan, böyle biraz da mistiğe kayan bir alan ama son derece büyülü, dönüştürücü bir alan. Ama tabii bunu içselleştirmek icap ediyor. Rasyoneliteyle aynı zamanda akılla beraber işlemlemek şartıyla. Dolayısıyla benim için bunu anlatmak çok keyifliydi. Umarım birilerine dokunur. Birileri bu konuda bir farkındalık geliştirir. Kahramanın yolculuğunun peşine düşer. Ben öyle yaptım çünkü. Kendi hayatımda yaşadığım yoğun bir kriz döneminde kahramanın yolculuğunu fark etmemle böyle aydınlanma yaşadım ve o günden beri yaklaşık 12-13 yıldan beri ben bunu anlatıyorum. Kitaplar olarak da yazdım. Umarım buradaki izleyicilerimize de bir alanda bir katkı olur. Çok teşekkür ediyorum.
Sizin zaten YouTube kanalınızı ve iletişim bilgilerinizi videonun altında koyuyor oluruz. Şurası da bir gerçek yani hep aynı şeyi anlatıyorum dediği noktada eğer sen zaten bütün kahramanlar bu yoldan geçmiş. Başka ne anlatabilirim? Yani zaten hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Yani bir geçiyorum diyorsun, bir konu hakkında bir kahramanlaşıyorsun ama sonra başka bir konunun acemisi olduğunu görüyorsun zaten hayatın içinde. O yüzden belki de son nefesimize kadar bunu böyle anlatıyor olacağız. Çünkü her noktada eğer tamlanmıyorsa insan denilen organizma zaten hep tekamül içindeysek mutlaka başka bir konuda da gene kahramanlık göstermemiz gerekecek ve tekrar aynı yollardan geçiyor olmamız gerekecek.
Bravo,
O yüzden biz
bravo.
de bu kanalı zaten kolektif bir iyilik için, herkese katkı olması için açtık. Teşekkür ediyoruz gelip burada da anlattığınız için. Ağzınıza
Ben
sağlık.
teşekkür ederim. Videolarım var bu konuyla ilgili. Herkese açık canlı yayınlarım var. Arketipleri anlattım. Kahramanın yolculuğu aşamalarını anlatıyorum. Jung kuramını anlatıyorum. Aynı zamanda da özel eğitimler veriyorum. Onlarla da ilgilenirlerse katılabilirler.
Çok teşekkür ederim. Herkes anlatıyor ama anlattığını içselleştiren insanların anlattığında daha çok fayda elde edildiğini ben biliyorum, bilginin işte ona özümsenmiş hali diyorum. O da sizde çok kendini gösteriyor zaten. Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Aynı şeyi ben sizin için de düşünüyorum. Yani koçlarla ilgili biraz ön yargı var piyasada. Ama bu şekilde koçluğu layıkıyla yapan, derinleşmiş, farklı kuramlarla süsleyen kişilerden birisiniz benim için. O yüzden çok değerli paylaşımlarınız. Çok teşekkürler.
Teşekkür ediyorum. O zaman bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bir sonraki programda görüşene kadar hoşça kalın.
Görüşmek dileğiyle.